Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bakış açısında bugün değerli bir büyüğümüz, abimiz, bir sanatçımız var. Elbette Eşref Ziya Terzi abimizle beraberiz. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Evet, keyifler inşallah iyidir.
Çok şükür, hamdolsun. Gazze'de ateşkes oldu. Bugün onun mutluluğunu yaşıyoruz.
Evet.
Hakikaten uzun zamandır çok gerildik. İnşallah oradaki yaraları da sarmaya vesile oluruz. Onun biraz şeyi var üzerimde.
Mutluluğu.
Biraz mutluluğu var. Sabahleyin o şeyle uyandım.
Aslında oraya da geleceğim. 1 Ocak'taki Gazze için yapılan o yürüyüşteki, o anlamlı yürüyüşteki
evet.
Bir Güneş Doğuyu ezgisini, müziğini, şarkısını, daha doğrusu tepkileri, olumlu dönüşleri de zaten konuşacağız ama ben biraz 90'lara gitmek istiyorum. 90'lı yıllarda bizim aslında number one'larımız sizlerdiniz. Benim için mesela Bir Güneş Doğuyor müziği, ilahisi artık ne diyeceksek, benim için bambaşka bir şeydi. Halen dinlerim. Çocuklara da dinlettiririm. Abi nasıl başladı?
Şöyle 1990'lı yılların başında, hatta 89'un sonlarında müthiş bir band tiyatroları vardı. Hatırlarsınız.
Evet.
İşte Mute Destanı, Gün Batıdan Doğmadan, Hicret vesaire. Onların arasında da böyle ezgiler okunurdu. Aslında o band tiyatrolarını biraz yumuşatmak için, biraz ara vermek için yapılmış şeylerdi bunlar. Yapımcılar tarafından. Yapımcı dediysem, yapımcılar da kitapçılar yani. Hani kitap basan arkadaşlar aslında işte kasette yapıyorlar. Aslında sesli kitap gibi düşünelim. Yani mantık o. Ama sonra bu aradaki ezgiler inanılmaz şekilde beğenilince insanlar o tiyatroları sarıp sadece ezgilere getiriyorlardı. Bunu keşfetmiş olmaları lazım. Ezgi albümleri çıkmaya başladı. İşte grup arkadaşlar çıktı. Grup Selika gibi vesaire. Biz de İslamoğlu Yayıncılığın o zaman bir band tiyatrosu vardı. Alim ve Tağut diye bir band tiyatrosu. Onun içerisinde iki tane eser var. Doktor Ramazan Uçar Bey var. Allah selamet versin. Ben de o zaman Milli Gençlik Vakfı'ndayım. Dedi ki bana, ya senin sesin çok güzel. Burada da iki tane eser var. Ben yaptım. Seni okumanı istiyorum dedi. Benim de o zaman hiçbir stüdyo tecrübem yok. Abi dedim, yani benim çok fazla bir şeyim yok yani. Stüdyo tecrübem ve müzik eğitimim falan yok. Yok dedi, sen hani müzik kulağı var ve okursun, çok güzel okursun, inanıyorum. Sabırla sabırla, seherlere sabırla, sabrını gönlünü çilelere hazırla diye başlayan bir ezgiyle o band tiyatrosunda başladık. Sonra ağlayın ey insanlar, alimler şehit oldu diye başlayan ikinci eser. Ve grup arkadaşlarımızla beraber yaptığımız ilk albümümüz Kalksam ve Dirilsem. Kalksam ve Dirilsem o kadar ilgi gördü ki, yani korsanlarıyla beraber milyonları geçti satış olarak. Sadece o zamanlar kaset vardı, CD bile yoktu. CD çok nadir işlere böyle daha yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Böylece bizim müzik maceramız, ezgilerle hayata bakışımız, hayatı şekillendirmemiz başlamış oldu. Yıl işte 1990'lar, 91'ler vesaire. Sonra işte diğer albüm, diğer albüm, diğer albüm. Yıl 1993, özel radyolar revaçta olmaya başladı, açılmaya başladı artık TRT'nin dışında. Bizim Marmara FM çalışmamız, Marmara FM'i arkadaşlarımızla beraber kurmamız ve radyolarla beraber bizim eserlerin çok geniş kitlelerle buluşması, bu sefer hem bizim eserlerimizi hem ismimizi biraz ön plana çıkardı gibi oldu. Ve bugüne kadar geldik. Sayısız eserlere imza attık çok şükür. Hem kendi albümlerim hem başka arkadaşların albümleri. İşte Marmara Müzik Yapım, Marmara Müziğin işte YouTube sayfası derken, şimdi dijital ortamda eserlerimizi izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle buluşturuyoruz. Devam ediyoruz yani.
Şimdi tabii 90'lardan günümüze geldiğimizde yine o ezgiler, o müzikler halen kulağımızda devam ediyor. Pekala, bu klasikleri tekrar günümüze yorumlayacak mısın abi?
Zaten Eşref Ziya Klasikler diye 1, 2 ve 3 tane şey yaptım ben. Yani eski eserleri tekrar aranje ettim, tekrar düzenledim. Şimdi albüm olarak yapmayacağım ama eser eser yapmayı düşünüyorum. Mesela Bir Güneş Doğuyor'la başladım.
İşte onu sormak istedim. Hani 1 Ocak'ta Bir Güneş Doğuyor'un yeni versiyonunu hepimiz dinledik.
Evet evet, Bir Güneş Doğuyor'un yeni versiyonunu yaptım. Sadece Bir Güneş Doğuyor Cezayir kısmını Suriye olarak düzenledim. Çünkü artık Suriye şu an gündemde ve hakikaten orada benim için bir güneş doğuyor hepimiz için. O Cezayir, çünkü Cezayir'deki hadiselerden dolayı ben Bir Güneş Doğuyor Cezayir demiştim. Geçen bir arkadaş şey dedi. Abi de bu Cezayir niye, hani Bir Güneş Doğuyor Cezayir. Ya dedim ki bak, orada İslami bir hareket vardı, gelişim vardı. İslami Selamet Cephesi vardı. Onlar %70'den fazla oy aldılar. İktidara getirilmediler. Sonra partileri kapatıldı vesaire. Ben de o zamanın coşkusuyla ve şeyiyle, tepkisiyle yazmıştım o eseri dedim. Şimdi artık Bir Güneş Doğuyor Suriye'de. Ama bu geçen süre içerisinde bakıyorum da, 30 yıllık bu süre içerisinde sadece isimler değişmiş. Değişen çok fazla bir şey olmamış maalesef. Yani İslam dünyası, İslam coğrafyası o zulüm, o sıkıntılar içerisinde hala boğuşuyor. Tabii bir imparatorluğun yıkıntıları arasından bir ülkeler çıkarmaya çalışıyoruz. Yeniden küllerinden doğan şeyler gibiyiz. Yani bitkiler gibiyiz hepimiz. Gerçekten çok büyük bir çınarı dağıttık maalesef. O çınarın gölgesinde tekrar şimdi yetişmeye çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bütün İslam ülkeleri olarak söylüyorum. Bu sıkıntılı günler o doğum sancısı gibi geliyor bana. Ben öyle görüyorum. İnşallah da bu dünyanın, bu İslam dünyasının, bu coğrafyanın hem fikri, hem edebi, hem sanatsal, hem estetik gelişmesiyle beraber bir kalkınmaya vesile olur tüm bu gelişmeler.
İnşallah. Pekala. 1 Ocak sabahı Gazze için toplumumuz yürüdü ve bir yerde toplandık. Arkasından Bir Güneş Doğuyor'un
yeni versiyonu
orada çaldı. Siz söylediniz, bizler dinledik. O coşkudan biraz bahsedebilir misiniz? Yani abi neler hissettin?
Şimdi sadece Bir Güneş Doğuyor'u okumadım biliyorsun. O programın ismi de Bir Güneş Doğuyor'du. O mottosu.
Evet.
Yani bu beni çok tabii duygulandırdı, heyecanlandırdı. Türkiye'deki bütün STK'lar bir araya gelmişler. Bir Filistin programı yapalım, tekrar ikincisini yapalım diye. Ve buna Bir Güneş Doğuyor ismini vermek istemişler. Bu benim için bir onur meselesidir yani. 30 yıl önce yaptığım bir eserin bugün böyle bir Türkiye'nin genelini, hatta İslam dünyasını ilgilendiren bu hadisede bir isim babalığı yapıyor olması, o isimle insanlığın karşısına çıkmış olması beni ayrıca bir gururlandırdı. O gün ben yaptığım eserin yeni versiyonuyla beraber okumuş olmak da bana ayrıca bir şeref ve onur verdi. Şunu gördüm ki yeni nesil de o 30 yıl önce, 25 yıl önce yapılan esere nasıl tepki gösterildiyse olumlu manada, bugün de yine aynı şekilde tepki gösterdi. Bu da beni ayrıca mutlu etti. Demek ki sadırdan çıkan, böyle samimiyetle çıkan bu sözler bugün de karşılığını aynı samimiyetle bulabiliyor. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor yani. O gün 400 bininden fazla insan vardı. Hep bir ağızdan Bir Güneş Doğuyor söyledik. Bu bir sanatçı için, benim için çok gerçekten onur veren bir şey yani.
Şimdi sanat dünyası devam ederken senin aslında bir de farklı bir özelliğini de toplumumuz gördü. The İmam'la beraber sinema oyunculuğunun da farkına vardık. Bu nasıl ortaya çıktı? Yani sinema, neden sinema diyelim daha doğrusu?
Ya şimdi ben müziği neden yapıyorum? Şöyle, hayata bakışımı, yaşam felsefemi, dünya görüşümü, isteklerimi, beklentilerimi dünyadan ve ahiretten ve içimdekileri insanlara aktarma noktasında kabiliyetim doğrultusunda yapabildiğim bir şey bu müzik. Ama insan belli bir aşamaya geldikten sonra artık müzikle değil de görsel sanatlarla da artık anlatmak istiyor bir şeyleri ve kalıcı hale getirmek istiyor. Sinema çok etkili bir şey. Yani benim için belki çok biraz zihinleri de şey yapan bir şey söyleyeceğim ama Kur'an'ın anlatım dili sinema. Yani Kur'ani bir metot sinema. Şimdi diyeceksin ki abi yani ne oluyoruz falan. Ya Hazreti Yusuf'un hikayesine baksana. Kıssasına baksana. Bir tane çocuk kardeşleri tarafından kuyuya atılıyor. Sonra bir kervan geliyor. Onu kuyudan çıkarıyor. Sonra köle pazarına götürüyor. Orada satıyor. Onu birileri alıyor. Sonra saraya gidiyor. Sarayda büyüyor, gelişiyor. Oranın şeyi oluyor. en önemli bakanı oluyor, işte başbakanı oluyor, ne diyelim şimdiki karşılığı. Sonra kardeşleri babası Hazreti Yakup, onların hikayesi, sonra buluşmaları, saraydaki entrikalar, işte bir aşk hikayesi Züleyha ile yaşanan, gömleği arkadan mı yırtıktı, önden mi yırtıktı? Bak sinema ya bu. Sinema bu, senaryo. Harika bir senaryo. Cenab-ı Hak bu senaryoyla, bu hikayeyle bize bir şeyler anlatıyor. Demek ki biz de senaryoyla ve hikayeyle insanlara bir şeyler anlatabiliriz. Gelelim Talut ve Calut hikayesine. Calut Ceberut bir şeydir, Amerika diye bir şeyin reisidir diyelim ve Yahudilere zulmeder. Yahudiler Hazreti Davud peygambere ya da Şit peygamber, ikisinden biri tam olarak belli değildir o, gelir ve Calut'u şikayet ederler. Davud peygamber der ki, tamam, ordunun başında Talut diye bir genç var. O geçerse, o da çobandır zaten. Güçlü kuvvetli birisidir. Ve siz de cihada hazırsanız, çünkü yapmıyorsunuz, hep kaçıyorsunuz. O zaman tamam der, ben sizinle beraber cihada katılacağım. Talut, Hazreti Davud'un ordusunun komutanı olur. Calut'un üzerine gider, sefer düzenlerler, cihada çıkarlar. Cenab-ı Hak der ki, siz Calut'un devletinin kenarlarına geldiğiniz zaman bir nehir göreceksiniz. O nehirden kana kana su içmeyin kesinlikle. Sadece ihtiyacınız kadar alın der. Bakın hikayeye bakar mısın ya? Neden ihtiyacın kadar? Neden ölmeyeceğin kadar? Çünkü kana kana içtiler ve bir kısmı hepsi cihat ruhundan vazgeçtiler. Çünkü o Calut'un ülkesiydi ve Calut'un imkanlarıydı. O imkanlarla sen Calut'la mücadele edemezsin. Yani o sistemin, o şeyin imkanlarıyla, onların verdiği imkanlarla o sisteme karşı mücadele edemezsin. Bakar mısın bunun altındaki felsefeye, sinemaya, senaryoya, düzene? İşte bu. Gelelim Hazreti Musa'nın hikayesine. Hepsi senaryo, hepsi hikaye. Yani demem o ki, biz sinemayı inanılmaz şekilde ihmal etmişiz. Ki gözümüzün önünde durduğu halde, her gün onunla hemhal olduğumuz halde bu dili, bu senaryo dilini inanılmaz derecede ihmal etmişiz. Ve bugün işte bir dünyaya hakim olan güçler ne yapıyorlar? Sinemayla bütün ülkeleri zihinsel fetih yapıyorlar aslında.
Kaybettikleri savaşları bile kazanmış gibi gösteriyorlar.
Gidiyor Afganistan'da yeniliyor ama sanki yenmiş gibi bir Rambo çıkarıyor.
Vietnam?
Gidiyor Vietnam'da yeniliyor. İşte Vietnam kahramanı gibi kendisini gösteriyor. Amerika girdiği hangi savaşı kazandı şimdiye kadar? Söyler misin bana?
Ben hatırlamıyorum.
Hiçbir savaşı kazanamadı. Ama sen sorsan Amerika bütün girdiği savaşları kazanabilir. Şimdi siz bir asker olarak düşünün kendinizi. Amerikalı ile savaşacaksınız. Hemen gözünüzün önüne Rambo'lar gelir. O Amerikan filmlerindeki güçte gelir. Oysa hap içmeden, uyuşturucu almadan Irak sokaklarında gezemeyen askerlerdir aslında bunlar. Çoğu da paralı askerdir. Ücretiyle orada savaşır yani. Zaten Amerika'nın yoksul çocuklarıdır bunlar. Ölseler de kârdır, öldürseler de kârdır Amerika için. Hani böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Ama arka planda gösterilen nedir? Süper güç, yenilmez vesaire. O yüzden sinema inanılmaz bir silahtır. İnanılmaz bir silahtır. Bunu anlamamız gerektiğine inanıyorum. Bunu topluma anlatmaya çalışıyorum. Bunun gayreti içerisindeyim. İnşallah benimle beraber bizi sevenler de buna ilgi alaka gösterirler.
İnşallah. Şimdi gelelim yeni filme.
Yeniden başlamak.
Tabii çekim öncesi kıymetli izleyenlerimiz, bir sonraki projeleri de konuştuk ama o şu anda değil, sürpriz. Tabii sürpriz olsun. Yeniden başlamak abi nasıl çıktı ortaya?
Yeniden başlamak Dıyman filminin devamı niteliğinde bir sinema filmi aslında. Belki Dıymam'dan 3-5 yıl sonra çıkabilirdi, 10 yıl sonra çıkabilirdi. Ama işte hem o sosyal yapı hem ekonomik yapı. Bir sinema filmi çok pahalı bir sektör biliyorsunuz. Yani evet. Ciddi manada bir sermayeye ihtiyacınız var. Bu sinema filminin biraz gecikti, evet, 19 yıl gibi bir şey oldu. İmkanlarımız gelişti. Zihinsel olarak buna hazır hale geldik. Ben yaklaşık 4-5 yıldır sinema filmi için zihnimi hep böyle yokluyordum. Ekonomik durumumu ona göre. Çünkü ben bu sinema filmi için herhangi bir yardım, herhangi bir şey almadım. Yani hiçbir yerden, onu Kültür Bakanlığı vesaire, onu da söyleyeyim.
Öz kaynaklar.
Öz kaynaklarından kendim oluşturduğum bütçemden yapmaya gayret ettim. Bu da tabii çok yorucu bir şey oluyor. Ancak bu imkanlar şimdi gelişebildi ve sadece imkanlar meselesi değil, yani maddi imkanlar meselesi değil, zihinsel olarak sizin de hazır olmanız gerekiyor. Yani ben bu zaman içerisinde çok senaryolar belki kafamdan geçti ama benim eserlerim gibi, yani ben hiç kendisine inanmadığım hiçbir eserimin insanlarla paylaşmadım. Sevdiğim, hep o zaman arkadaşlar derdi, abi ya senin 10 tane eserinin 10'u da hep iyi. Çünkü ben o 10 tane eseri 25-30 tane eserin arasından seçiyordum. Ya işte A1 güzel olsun, A2 güzel olsun, onunkiler de dolgu olsun gibi. Hiçbir zaman düşüncem olmadı. Yani 10 eser varsa bir kasette o zaman, onu da iyi olsun istiyorum ben istedim. Bu sinema filmine de çok uzun zamandır ben zihinsel olarak çalıştım. Ve şunu da söylüyorum, yani izlemenizi tavsiye ederim. Bu sinema filmi Türkiye'de son zamanlarda yapılmış en iyi sinema filmlerinden birisi. O yüzden IMDb'de oy oranı şu an 9.3. Ben şimdi soruyorum bütün izleyenlerimize. Türkiye'de bırakın son zamanları, son 10 yıl, 20 yıl içerisinde bir sinema filmi 9.3 aldığı bize dönem var mıdır? Olmuş mudur? IMDb'den. Ya bu puanlama sistemi biliyorsunuz bütün dünyada.
Varsa da çok nadirdir yani.
Ben görmedim.
Yani. Ben 10 üzerinden değil mi 9.3?
10 üzerinden 9.3 alan sinema filmi var mıdır? Ben biraz geriye doğru taradım, bulamadım. Ciddi. Eğer arkadaşlarımız bulabilirlerse bana da DM'den, Instagram'dan, aslında abi şu sinema filmi de almıştı.
Abi ciddi bir başarı. Tebrik ediyoruz gerçekten.
Yani
ben şimdi yani
ben öyle söyleyince sen iyice heyecanlandın. Niye izlemedim ki dedin.
Ya biraz yani şeyine baktık tabii. İnşallah gideceğiz.
Gerçekten
fragmana baktım ama oyuncu kadrosu da çok
hikayesiyle, gelişimiyle, sürpriz sonlarıyla, gerçekten izleyene duyduğu saygıyla, yani zekasına duyduğu saygıyla, bu çok önemli bir şey. Siz mesela bir sinema filmi izliyorsunuz, daha hemen 3. dakikasında, 5. dakikasında işte bu adamı sevecek, bunlar işte evlenecekler ya da şöyle olacak, böyle olacak. Aşağı yukarı sonunu biliyorsunuz ve o bilgiyle sinemaya devam ediyorsunuz. Bizim sinema filmimiz başladığından sonuna kadar, hatta sonun sonuna kadar hiçbir şekilde ne olacağını bilemezsiniz. Ben bunu iddia ediyorum. Asla bilemezsiniz. Hatta ilk kez izlediğinizde de İkinci kez izleme ihtiyacını duyacaksınız. O kadar sizin zihninize ve aklınıza saygı duyar bu sinema filmi. Şimdi iyice heyecanlandın değil mi?
Artık Eşref abi beraber gideriz olmazsa. Şimdi artık 2025'teyiz. Yeni projeler var. Bunu zaten daha önce biz görüştük, konuştuk. Ama ciddi projelerin olduğunu biliyorum. Sinema filmi çekerken mesela, hani belki isim vermek doğru olmaz ama sektör olarak mesela istediğin oyuncuyu alabiliyor musun? Efendime söyleyeyim, bizim oyuncu yetiştirmemiz gerekiyor mu? Bizim camianın tiyatroya, sinemadaki oyuncu profiline, hatta yönetmene ihtiyacımız var mı yok mu?
Ya şimdi şöyle.
Bunu affedersin abi. Bunu niye sordum? Şundan sordum. Konferanslara gidiyoruz ve çok fazla camiadan, okuldan, yani diğer okullardan, imatiplerden, liselerden çok fazla abi biz tiyatro yapmak istiyoruz, sinema filminde oynamak istiyoruz. Ama işte gerek ailelerimiz, gerekse nereye gideceğiz, hangi kurumdan eğitim alacağız da biz bu sektöre gireceğiz bilmiyoruz diyorlar. Yani bir bilen olarak, o kardeşlerimizin sesi olarak bu soruyu sormak istiyorum.
Şimdi tabii şöyle. Ben aileleri de çok iyi anlıyorum. Bir aile babası olarak da aynı zamanda. Hem müzik alanı, hem sinema ve tiyatro alanı biraz kaygan zeminler. Aile de şöyle bakıyor. Ya ben bu çocuğumu buralara gönderirsem buralarda işte ayağa kayabilir. İşte bir takım şeylere düçar olabilir. Bir takım günahlara bulaşabilir. Bu kaygıyı anlayabiliyorum. Bu korunaklı şeyi de anlayabiliyorum. Ama şunu anlamalarını da isterim. Siz çocuklarınızı korumaya çalışırken çocuklarınızın çocuklarını ne yapacaksınız? Onları da gerçekten koruyabilecek misiniz?
Yani film kimi ise çocuk da aslında onun.
Yani şimdi bugünü kurtaralım, kendimizi hani şey yapmaya çalışalım. Peki nesilleri nasıl yapacağız yani? Nesilleri nasıl bir kültür oluşturup o kültür içerisinde kendi medeniyetimiz içerisinde geliştirebileceğiz. Bir belli bir istikamete sokabileceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Hep bir irtidat mı bekleyeceğiz? Hep böyle bir dönüş yapsın. Çok bilinen bir sanatçı ya ben artık İslami şeyleri, hassasiyetlerime döneyim ben. Aslıma döneyim demesini mi bekleyeceğiz? Dünyada bir Cat Stevens'ın Yusuf İslam olmasını mı bekleyeceğiz? Yani kendi insanlarımızı yetiştirmeyeceğiz mi bu şey bir alan diye? Kendi çocuğunu feda etmen gerekmez. Bir de günah sadece işte karşı cins, cinsellik şunlar bunlar değildir yani. Birçok günah çeşidi var. O yüzden bizim oyuncuya da, yönetmene de, ışık şefine de, kameramanına da her şeye ihtiyacımız var. Bu sektörde her şeye ihtiyacımız var. Gerçekten ve öyle arkadaşlarımız da var. Yani o set arasında namaz kılmaya giden, cuma günleri öğle vaktinde kendisine ayrılan o yemekte cuma namazına giden güzel çocuklar da var yani. Oluşuyor, artık oluşmaya da başlandı. Oluşsun da zaten. Yani sadece parasını verdik, çalıştırdık, bunlardan hizmet aldık gibi olmasın. Yani herkes biraz taşın altına elini koysun yani. Koysun ki biraz önce bahsettiğimiz o Kur'ani anlatım dilinin gerçekten yaygınlaştırabilelim. Bu yönde hizmet edebilelim. Değerlerimize, geleceğe, kültüre. Ya bir çağrı filmini aşamadık ya. Aşabildik mi ya? Döndür döndür bütün Ramazanlarda çağrı. Allah'tan Kattafi, Allah rahmet etsin yani. Belki bu iki tane film, Ömer Muhtar'la bu iki film, belki onun belki de bağışlanmasına sebebiyet olacak yani. Çünkü onun sermayesiyle ve gayretiyle çekildi biliyorsunuz yani.
Mustafa Akkat vefat etmeden önce ben ciddi takipçisiydim. İstanbul'un fethini çok istedi. Hı hı. Çekeyim. Ama o maddi birikim bir türlü bulunamadı. Şimdi soruyorum. Bulunamaz mıydı abi?
Tabii.
O para bulunamaz mıydı?
Ya bulunabilir. Şimdi de yani bizim sinema filmlerine harcadığımız para inan bizim zenginlerimizin söylemeyeyim yani kaç günlük ya da kaç saatlik paralar olduğunu söylemeyeyim yani. Ama ben şuna çok şaşırıyorum. Ne yapacaklar ya bu kadar parayı? Gerçekten bak bunu hafızam almıyor yani. Bak ben hayatı 3 evreye ayırıyorum. 25, 50, 75. 25 yaş, 50 yaş, 75 yaş. 3 evre. Ben 2 evreyi geride bırakmış, 3. evreyi süren bir adamım artık. Ya ben bundan sonra bir sürü mala, mülke şey olsam bana ne faydası var ya? Zaten şurada 5-10 yıl sonra bunları yiyebilecek sağlık şeyin de kalmayacak artık yani. Hala bu yaşa gelmiş insanların bu malı biriktirme noktasındaki gayretlerini cidden anlamıyorum. Anlayamıyorum yani. Aklım, hafızam almıyor. Ne yapacaksın ya? Sana bir faydası yok bunun, olmayacak yani.
Aslında topluma hizmet eden faydalı bir işler yapsan.
Bir gölgeliktesin. Ağacın gölgeliğindesin. Ve biraz sonra o gölgelikten çıkacaksın yani. Gideceksin. Tekrar yola devam edeceksin yani. O gölgeliğe, o ağacın altına bu kadar yatırım yapmaya değer mi ya? Oraya evler yapıyorsun, şeyler yapıyorsun. Biraz sonra çıkacaksın oradan yani. Bunu anlatabilmek lazım. Hani kalıcı şeyler yapmak. Bak şimdi bizim çok şükür yaptığımız müzik eserleri, sinema filmi bizden sonra da kalacak, devam edecek insanlar. Belki oradan bir genç, Eşref abi de yaptı, ben de yapayım diyecek. Oradan bir kanal açılacak, bir sinema kulübü kurulacak, bir müzik. O kültür, ya kültürünüz yoksa, medeniyetiniz yoksa yaptığınız o bütün işte evler, barklar, yollar 45 saniye ya. 45 saniye sonra bir depremde yıkılıyor yani. Ama o kültür, o yetiştirdiğiniz genç o sonra o evleri tekrar yapabiliyor. Yani insana insana yatırım yapmak lazım, insanı yetiştirmek lazım. Her şeyiyle beraber bir medeniyet tahayyülü oluşturmak lazım. Yani yaptığı işi en iyi yapan işte bir insanlar topluluğunu bir araya getirmemiz lazım. Yani bu coğrafyanın bu kaderini değiştirmemiz lazım ya. Yani hep böyle şey içerisinde yaşayan bir coğrafya olmaktan çıkarmamız lazım.
Evet, yani bunlar olmayınca tabii yeni nesil kardeşlerimizin de heyecanı, motivasyonu da düşüyor. Hatta şu anda hatırlayamadım. Ünlü bir de bir söz var aslında. İnsanların çoğu 25 yaşında ölür, 75 yaşında gömülür. 25 yaşındaki o heyecanı öldürmemek lazım.
Tabii, tabii.
O da hakeza çok önemli. Abi çok teşekkür ediyoruz. Zaman bitti.
Eyvallah.
Arkadaşlar işaret verdiler.
Eyvallah. Çok şeyli, keyifli bir
keyifli
sohbetti.
Sohbet güzel oldu. İnşallah
ikincisini yaparız.
İnşallah yaparız. Hatta belki de bir sette biz de gelir. O setin takipçisi oluruz. Abi şeref duyduk.
Estağfurullah.
Zaman ayırdınız. İnşallah Rabbim güzel işler yapmayı eyvallah, nasip etsin
sizlere, bizlere, ümmeti Muhammed'e.
Allah razı olsun.
Gençlere de son bir şeyimiz olsun. Kültürden, sanattan, sinemadan uzaklaşmayın, yakınlaşın. Buralarda olun. Buralarda kendinizi ifade etmek için mutlaka bir yollar bulun.
İnşallah. Allah razı olsun. Evet, sevgili izleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz tabii sanat dünyasının duayeni Eşref Ziya Terzi abimizle güzel, keyifli, heyecanlı bir sohbet ettik. Bakış açısını burada tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz.